Ayrım 6.
Bir uzak yol otobüsüne binilmesi yeter. Otobüs daha menzile varmadan onlar menzillerine varacaklardır. Taksilerimizi anlatır. İstanbul'da taksi bulmanın birkaç koşulu vardır. Birincisi taksi şoförünün sizin gitmek istediğiniz yöne gitmek istemesidir. İkinci koşul havanın yağmurlu olmamasıdır. Eğer yağmurlu ise taksi şoförlerinin sizi arabalarına almaları sadece boş bir hayaldir. Üçüncü koşul kılığınız, kıyafetiniz. Arap giysileri şoförlerimizin en çok beğendikleridir. Bunların ardından şort giyen batılı turistler gelir. Ayrıca arabesk müzikten hoşlanacaksınız. Hoşlanmıyorsanız bile belli etmeyeceksiniz. Kapıyı yavaş açıp yavaş kapayacaksınız. Sigara içmeyeceksiniz. Ancak şoförünüz içerse engel olmayacaksınız. Bütün bu sorunlar çözüldü diyelim. Peki şoförünüzün dertlerini de dinlemeye hazır mısınız? Önce size trafiğin kötülüğünden söz açacak, kendisine hak vereceksiniz. Ve suç sizinmiş gibi eziklik hissedeceksiniz. Taksimetrelerin ayarlanma zamanının gelip geçtiğini kabul ederek ayarlama işini geciktirenleri onunla birlikte kanayacaksınız. Ardından sizi kendi paranıza değil son benzin fiyatı artışları karşısında sevabına götürdüğünü, hatta üstte cebinden para bile ödediğini bütün içtenliğinizle kabul edecek gariban bir şoförün parasını yemekte olmanın suçluluğunu duyacaksınız. Daha bitmedi. Şoförünüzün nerede oturduğu, nasıl geçindiği, kaç çocuklu olduğu, çocuklarının adları, oğlanın ne kadar afacan, kızın ise ne kadar akıllı olduğu gibi konulara büyük ilgi duyacaksınız. Taksilerimizin dünya taksilerinden ufak tefek farkları varsa da, örneğin kapı ve pencereleri açılmaz veya kapanmaz, kaloriferleri kışın yanmaz, yazın söndürülemez, şoför fosur fosur sigara içerken müşteriye sigara içme yasağı uygulanır, asıl fark onları kullanan sürücülerdedir. Taksi şoförlerimizin bulundukları kent hakkında en küçük bir bilgi sahibi olmadıklarına kuşku yoktur. O yüzden bir taksiye binip İstanbul'un en ünlü meydanı olan Taksim Meydanı'na çek derseniz, size Trafalgar Meydanı'na çek demişsiniz gibi bakarlar. Aslında kendisine yolu tarif ederseniz pekala bulurlar ve sizi oraya götürürler. Ancak sizin de yabancı, kentte ve özellikle ülkeye olduğunuzu anlarlarsa, Taksim'e ya Trafalgar Meydanı üzerinden götürürler ya da götürürmüşçesine para isterler. Uçakları anlatır. Bizde havada fazla kaza olmasa bile bazen karada uçak kazaları olur. Bunlardan birinde çözümlenen kara kutuda şu konuşma geçmiştir. Kaptan, kule görevlisi beni duyuyor musunuz? Yeşilköy üstündeyim, iniş izni istiyorum. Kule, iniş serbest, görüş açık, mesafe uygun, pist biraz ıslak, inebilirsiniz. Kaptan, okey, iniş startı verildi, hız uygun, iniş takımları açık, fren sinyali olumlu, iniyorum. Kule, ama ben sizi göremiyorum, siz ne görüyorsunuz? Kaptan, otlayan inekler görüyorum, bir adam balkonda kahvaltı ediyor ve bana el sallıyor. Kule, o halde yanlış yoldasınız. Galiba pist bitti. Siz karada uçuyorsunuz. Önünüzde ne var? Kaptan, 34ZE516 plakalı araç var ama uçağa benzemiyor. Yoksa ben havadayken uçan otomobil mi icat edildi? Kule, henüz değil. Büyük olasılıkla kara yolundasınız. Aman trafik polislerine yakalanmamaya bakın. Kaptan, bu bir mucize. Şimdi de yanımdan bir tren geçti. Yoksa ben Japonya'da mıyım? Bunlar süper hızlı trenler mi? Kule, hayır, Yeşilköy'desiniz. Gördüğünüz tren Sirkeci Halkalı seferini yapmakta olan süper yavaş trenimizdir. Sanırım tren yoluna doğru ilerliyorsunuz. Kaptan, tanrım bu nasıl iş? 40 yıllık uçak pilotuyum, bir tren kazasına kurban gideceğim. Dipnot, demir yollarımız da vardır ama pek belli etmeyiz. Çünkü ana yurdu dört baştan demir ağlarla ördükten sonra gideceğimiz yere otomobille gitmeyi yeğledik. Deniz yolları ise hala Orta Asya ve at binme alışkanlığımız nedeniyle pek kullanılmaz. Denizi geçmek istediğimiz zaman köprüleri kullanırız. Ne var ki artan araç sayısı yüzünden köprülerden geçmek artık denizden geçmekten daha zor hale gelmiştir. 6. Bölüm. Dünyanın en güzel kenti İstanbul'un elimizde ne hallere geldiğini anlatır. Osmanlı İmparatorluğu'nun payitahtı yani başkenti olan İstanbul, modern Türkiye Cumhuriyeti kurulurken biraz ikinci plana düştü. İyi ki düştü çünkü şu sıralar hem ülkenin hem dünyanın en kalabalık kentlerinden biri. Eğer ikinci plana düşmesiydi büyük olasılıkla küme düşecekti. Nüfus kalabalıktır ama söylentiye göre dünyanın en güzel kentidir. Şimdilerde güzel demeye bin tanık istemektedir. Ama biz aynı savı ileri süren binlerce değil, milyonlarca tanık bulabiliriz. İstanbul'da nüfustan bol bir şey yok nasıl olsa. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildiğini gösteren kesin kanıtlara karşın, son zamanlarda iş başına gelen belediye başkanları, her 29 Mayıs'ta büyük bir çabayla Beşiktaş'tan Levent kılığı giydirilmiş belediye zabıtası görevlilerine çektirdikleri kadırgaları Haliç'e indirerek yeniden fethetmeye çalışıyorlar. Allah sizi inandırsın, bu törenler belki Fatih'in fethinden bile görkemli ve Fatih'in harcamadığı kadar çok paraya mal oluyor. İstanbul insan nüfusu açısından ülkenin en kalabalık kentidir dedik. Bu nüfusa son zamanlarda başta eski demir perde ülkeleri olmak üzere gelen sarışın hatunlar ayrı bir renk, yani sarı renk kattı. Rus güzelleriyle halvet olmak için Anadolu'nun bağrından kopup gelen modern baltacılar kısa zamanda AIDS veya diğer cinsel hastalıklardan birini kaparak memleketlerine dönüyorlar. Memleketlerine döndükten sonra ise yakınmaya başlıyorlar. Gün geçmiyor ki bir gazete veya TV'de hastalık kapmış bir delikanlının feryadına tanık olmayalım. İstanbul'a geldim, 6 ayda AIDS kaptım. Niye yakınıyorlar anlamak olası değil. Hatunların elinden bu kadarı geliyor. İstanbul'a Natasha'larla buluşmak için o kadar çok insan geliyor ki, bunlardan birine AIDS bulaşabilmesi için en az 6 ay gerekiyor. Bu gecikmede Roman ve Rus kızlarının bir suçu yok. Eğer Aksaray Laleli yerine Romanya veya Rusya'ya gitseydiniz, orada daha az Roman ve Rus kızı kaldığından hastalık kapmanız gecikebilirdi. Aynı şekilde İstanbul hırsızlığın, ırza tecavüz, gasp ve terör suçlarının en çok işlendiği kentimiz. Örneğin araba çalma olaylarını ele alalım. İstatistiklere göre Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir araba en fazla 18 gün içinde mutlaka çalınıyor veya soyuluyormuş. Aynı şekilde Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir genç kız da en fazla 15 gün içinde başka bir açıdan soyuluyormuş. Doğrudur, araba hırsızları ne kadar çaba harcarlarsa harcasınlar süreyi 18 günden aşağıya indiremediler. Ama gayret gösteriyorlar, yeni yollar deniyorlar, yeni meslektaşlar yetiştiriyorlar. Sık sık çıkarılan aflarla bu tıkanmanın önüne mutlaka geçilecek ve yakında arabaların çalınma veya soyulma süreleri kısaltılacaktır. Genç kızlara gelince, kaderde varsa İstanbul'a gelmek, neye yarar üzülmek, en iyisi tadını çıkarmak. İstanbul aynı zamanda dünyanın en çabuk değişen kentidir. Sabah evden çıkıp işinize giderken yanından geçtiğiniz yeşil alanı, akşam evinize dönerken parsellenmiş, üzerine gecekondular oturtulmuş, elektriği, suyu, telefonu bağlanmış ve önüne bir otobüs durağı yerleştirilmiş olarak bulabilirsiniz. İşte bu yüzden bir zamanlar bir sengine, yani taşına yekpare acem mülkü feda edilen İstanbul, yekpare acem mülkü oldu. İstanbul için İstanbul is not Konstantinopolis şeklinde şarkılar yazılırdı. Şimdi yeni bir şarkı ve şarkıcı bekleniyor. Yazılacak şarkının adı büyük olasılıkla şöyle olacak: İstanbul is not İstanbul. Buna karşılık İstanbul 2008 ya da 3008 olimpiyatlarına gözünü dikmiştir. 2008'de biraz zor ama 3008 niye olmasın? Eğer çok zorlanırsak 2008'de de bir yarışma düzenleyebiliriz. Ama eğer spor kurallarında ufak tefek değişiklikler yaparsak. Zaten İstanbul'un özellikleri de mutlaka bazı değişiklikler gerektirir. Örneğin İstanbul'da bırakın koşu yapmayı, ayakta duracak yer bile kalmadığından normal koşular yapılamaz. Bunun yerine işportacılar koşusu veya polisten kaçan kapkaççılar koşusu yapılabilir. Engelli koşular da pekala olabilir. En engellisi vapur iskelelerine doğru koşarak yapılabilir. Bu koşuda bizden başkasının kazanma şansı yoktur. Çünkü önlerine çıkan biletçi, simitçi, lahmacuncu, kasetçi, kaçak tütüncü, krik krakçı, kağıt mendilci ve midye dolmacıları asla aşamazlar. Yüksek atlamak için ise ayrıca düzenekler kurmaya gerek yok. Kent kaldırımları yüksek atlama standartlarına göre yapılmaktadır ve aşabilenlere derhal madalyası takdim edilmelidir. İstanbul iki bölüme ayrılmaktadır. Avrupa yakası, ki asıl İstanbul Bizans İstanbul'u veya Kahpe Bizans denilen bölgedir. Ancak her şey bir yana, İstanbul denince ilk akla gelen Boğaziçi'dir. Nedense bizim aklımıza en sonunda geldi. Kısaca değinelim. Günümüz insanları Boğaziçi'nin aşk yuvası olduğu günlere yetişemediler. Oysa yakın zamanlara kadar kıyılarında şöyle konuşmalar duyulurdu: sevgilim, içimdeki hicranı ummana döksem Boğaziçi taşardı inan. İnanıyorum canım, ben de seni görünce içime doğan aydınlığı ortaya çıkarabilsem, ayrıca güneşin doğmasına gerek kalmazdı zaten, vesaire. Daha sonra konuşmalar biraz değişmeye başladı. Sevgilim bak, sen, ben, güneş, deniz, patlıcanlar ve aşkımız, bundan büyük mutluluk olur mu? Olamaz ruhum, eğer beni terk edecek olursan kendimi Boğaziçi'nin şu lağım ve mazotla dolu sularına atarak öldürürüm. Son zamanlarda romantizmin ve Boğaziçi'nin içine eden bir unsur da sık sık geçen ve arada sırada karaya çıkan tankerler oldular. Tankerlerden sonra yapılan konuşmalarda da bazı değişiklikler oldu. Korkma sevgilim, bizi bu hükümetlerin ekonomik programları bile ayıramaz. Ben ondan korkmuyorum zaten. Üzerimize doğru gelen şu Rus şilebi ayırırsa diye korkuyorum. İşin bir de tanker kaptanları cephesi var elbette. Adamlar gemi kullanma ehliyetlerini denizde gitmek için aldıklarından karaya çıkınca şaşırıyorlar. Kulaklarımla duymadım ama şöyle konuştuklarını sanıyorum. Kaptan, şu Boğaziçi ne güzel bir yer değil mi? Evet, deniz bir harika ama kara trafiği korkunç. Türk şoförlerine ödüm patlıyor, trafik kurallarına uymuyorlar. Haklısın, geçen geçişimizde ben de bir otobüs sürücüsüyle karşılaştım. Adama yol vereyim derken yeniden denize tornistan yapmayayım mı? Sorma, ben de geçen gün bir taksiyle çarpıştım. Az kaldı başım belaya giriyordu. Nasıl kurtuldun? Alkol muayenesine gittik, şoför alkollü çıktı. İstanbulluluk nedir, ne değildir onu anlatır. İstanbul'un en çok göç alan kentlerin başında gelmesi yüzünden kimin İstanbullu olduğu, kimin olmadığı sık sık tartışılır. Duruma bakılırsa kentte yaşayan herkes İstanbulludur. Sizin İstanbullu olup olmadığınızdan kuşkulanılan bazı İstanbullular arada sırada karşınıza çıkarak size bazı sorular sorabilirler. Hemşerim, bir bakıver hele. Sen de benim gibi İstanbullu musun? Aslında İstanbul'da olmanın kriterlerini saptayan bir kuruluş olsaydı ne iyi olurdu? Olmayınca işte benim tek başıma saptayabildiklerim. İstanbul'da kendi köyünüzü koruma derneği kurarak köyünüzdeki gibi yaşıyorsunuz. Kravatlı birini görünce İstanbullu olmadığından kuşkulanıyorsanız, en çok hoşlandığınız şarkıcı İbrahim Tatlıses ise ve Tatlıses'in konuşmasını halis muhlis İstanbul Türkçesi budur diye taklit etmeye çalışıyorsanız, kurallara uymamanın mutlaka uyulması gereken bir kural olduğuna inanıyorsanız, arabanızda piknik tüpü, mangal, kömür ve birkaç kilo eti her an piknik yapma imkanı çıkması olasılığına karşı hazır bulunduruyorsanız, boş bir alan gördüğünüzde içinizden hemen orayı bir gecekonduyla doldurmak geçiyorsa, daha büyük bir alan gördüğünüzde ise oraya burgulu veya burgusuz bir gökdelen dikmeden duramıyorsanız, aslen Dubai'li bile olsanız, hiç kuşkusuz siz İstanbullusunuz. Köylülük nasıl olur onu anlatır. Buraya kadar kent yaşamından ve kentlerde yaşayanlardan söz ettik. Artık köylerin durumuna da bir göz atma zamanı geldi. Ülkeyi yönetenlerin her fırsatta ileri sürdüklerine göre cennet gibi köylerde yaşayan köylümüz çağ atlamıştır. Artık villalarda oturuyor, renkli TV, video hatta DVD izliyorlar. Çamaşır makinesini geçtik, bulaşık makinesine sahip olanlar bile var. Bu bilgiler üzerine ben de harekete geçtim. Köyde yaşayanlardan birini bulmalı konuşmalıydım. Ne var ki o sırada mevsim kıştı. Karda çamurda Anadolu'ya gitmenin mümkünü yoktu. Televizyon haberlerine bakılırsa bu cennetlerde günde ortalama iki kişi ya donmakta ya çığ altında kalmaktaydı. Kentler arası yollar ise cennete gidiyordu. Ama bu cennetin bizim köylerle alakası yoktu. Öteki dünyadaydılar. Solunda sokakta rastladığım ve köylü olabileceğini düşündüğüm birine yaklaştım. Üstü başı düzgün, paçaları, ayakkabıları çamursuz birine. Çünkü İstanbullu olsa sel baskınlarından ötürü bu kadar temiz kalmasına olanak yok. Belki de köyden yeni gelmiş biri. Her olasılığa karşı sordum. Köylü müsünüz diye. Evet dedi, köylüyüm. Aradığımı bulmuştum. Hemen sorularıma giriştim. Durumunuz çok iyiymiş. Politikacılar öyle söylüyor. Hem de çok iyi. Köy demeye bin şahit ister. Ortaokulda var mı? Ne ortaokulu beyim? Bizim köyde üniversite bile var. Yok artık. Bir de herkesin otomobili var deyin bari. Hem de herkesin. O yüzden köyde otopark sorunu bile var. İnsaf, köyde otopark olur mu? Bırakın yolun ortasına gitsin. Ama trafik polisleri ceza kesiyor. Demek trafik polisleri köylere gidiyor artık. Ben de nerede bu adamlar diyordum. Buralarda görünmüyorlar çünkü. Bizim köylüler beyim, fark edemiyoruz. Herkes otomobiline atlıyor. Avara, kaslak gibi dolaşıp duruyor. Kanalizasyon? Her taraf kanalizasyon. Bizim evin bahçesinde bile var. Bahçede mi? He ya, bahçede. Çiçekleri suluyoruz. Gübre sorunumuz da kalmadı. Telefon? Her evde otomatik telefon. Cep telefonları ise çifter çifter. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi? Alacağım ama evde avrat haylaz olur diye almıyorum. Belki eğlence yerleri bile açılmıştır artık. Oh, sürüsüne bereket. Meyhaneler, sinema, tiyatro, gazino hatta diskotek bile var. Bazen bunlarda yer bulamıyorsun. Atlıyorsun vapura, karşıya geçiyorsun. Vapurda mı var sizin köyde? Tabii, vapur da geliyor. O zaman sizin köy deniz kıyısında. Herhalde fakat apartmanlardan deniz görünmüyor. Her yer yüksek binalarla dolu. Hangi köy bu Allah aşkına? Kadıköy. Nerede bu Kadıköy? İç Anadolu'da falan mı? Yok beyim, Marmara bölgesinde. İstanbul'un tam karşısında. Köprü kültürümüz güreş sporundan gelir, onu anlatır. Türklerin Orta Asya'dan çıktıktan sonra bir yerde denize ulaşınca durduğunu daha önce çeşitli bölümlerde dile getirmiştim. Benimki bir tahmin ama sanırım tarihimizdeki ilk köprüyü Türkler birbirleriyle güreş tutarken bulmuşlardı. Ancak bu yolla denizleri ve su yollarını aşabilecekleri akıllarına gelmemişti tabii. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'a girdiğinde kentte hiç köprü yoktu. Fakat Bizanslılardaki köprü düşmanlığının nedeni büyük olasılıkla biraz da bizim yüzümüzden ortaya çıkmıştı. Türkler kente giremesinler diye su bolluğu içinde yaşadıkları halde bir köprü kurmamışlardı. Yoksa o tarihte de dünyada köprüler bulunuyor ve kullanılıyordu. Nitekim 2. Bayezid devrinde 1504-1506 ilk defa bir köprü ihtiyacı duyuldu ve kefereye haber salındı. Bunun üzerine ünlü İtalyan sanatçısı, o tarihte ünlü değildi elbette, Vincili Leonor da nam kafir, Galata İstanbul arasında kurulabilecek ilk köprü projesini Osmanlı sarayına gönderdi. O mektup Osmanlı arşivlerinde unutuldu ve uygulanma fırsatı bulunamadı. Bugün Karaköy ve Eminönü denilen bölgeler arasındaki geçişler 19. yüzyıl sonuna kadar kayıklarla sağlandıktan sonra uyduruk bir tahta köprüyle 20. yüzyılın başına kadar idare edildi. 1912 yılında dubaların üzerine kurulan ilk demir köprü ile 1991 yılına kadar yaşayan İstanbullular bu köprüler üzerinde renkli günler geçirdiler. Eski Galata Köprüsü altı ve üstüyle yaşanan bir alandı. 500 metrelik mesafede akla gelebilecek her şey yapılır ve satılırdı. Bunlara ek olarak akla gelmeyecek, fakat ekmeğini taştan, topraktan ve daha bir sürü ıvır zıvarından çıkarmak zorunda kalan halkımızın buluşları da sergilenir ve satılırdı. Ben son günlerinden sadece akla gelmeyecek şeyleri sayayım. Örneğin doldurulmaz çakmaklara gaz doldurma aleti, su ile sigara yakma çubuğu, balık yakalamak için kurtçuk satışı, ağzından ateş püskürten sihirbaz ve ayılar tarafından sergilenen göbek atma, hamamda bayılma numaraları. Halkımız bu numaraların çoğundan bıkmıştı ama ayılarla bir tür diyalog kurmaya çok hevesliydi. Ayı karşısındaki kalabalığa burnundan bağlı olarak mahzun mahzun bakarken "Naber lan ayı?" şeklinde konuşma girişiminde bulunurlardı. Zavallı hayvan ne yapsın? Ağzı var dili yok, konuşsa dilimizi bilmez, bilse ne diyecek? Örneğin "Naber lan insan?" diyebilir mi? Diyemezdi tabii. Ayı gibi bakar ve sorularına yanıt alamayan insanları insan olduklarına şükrettirirdi. Köprünün bir özelliğini daha unutmadan ekleyeyim. Sülün Osman namındaki uyanık vatandaşımızın da geçim kaynağıydı. Anadolu'ya yeni gelmiş olanları kendi adamları vasıtasıyla Galata Köprüsü'nün parayla geçildiğine inandırır ve köprüye biçtiği yüksek fiyata rağmen küçük bir avansa, genellikle vatandaşın cebindeki tüm para miktarı olurdu bu, razı olurdu. Sülün Osman sonradan tövbekar oldu. Rivayete göre tövbesinin nedeni son girişimiydi. Güya Anadolu'dan yeni gelmiş biriyle 250 milyona anlaşmışlardı. Saf köylü üzerinde bozuk para olmadığını söyleyerek 750 milyonluk banknotu bozup bozamayacağını sormuştu. Adamı Tonga'ya bastırmanın sevinciyle henüz 750 milyonluk banknot basılmadığını unutan Sülün, paranın üstünü Hamşo'ya ödemişti. Ve boynuzun kulağı geçtiğini anlayınca da bu işlere tövbe etmişti. En sonunda yaptırılan yeni köprü ise bir mühendislik harikasıydı. Şöyle ki, dünyada ilk defa açıldığında 80 metre yükseklik ve genişliğe ulaşan bir köprü kapağı yapılmıştı. Anlamı iki kapak arasından rahatça dev bir transatlantik geçebilirdi. Ne var ki bizim köprünün açıldığı Haliç'e bir transatlantiğin girme olasılığı %0'dan daha azdı. Halkımıza dünyanın parasına mal olan köprü daha sonra dünya transatlantiklerinin arasından gelip geçtiği köprü kapaklarına mühendislik tekniği açısından örnek olmaktan başka bir işe yaramadı dersem belki de haksızlık etmiş olurum. Çünkü köprü işleriyle yakından ilgilenen yabancılarda şu Türkler acaba hangi akla hizmet veriyorlar şekline bir ilgi de uyandırmış olabilir. Kısacası yeni Galata Köprüsü dünya köprüler tarihine Rolls Royce motoru takılmış bir at arabası benzetmesiyle geçti. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini ise yabancıların planlayıp tamamladıklarını daha önce belirtmiştim. Burada bizim tek katkımız aslıyla Avrupa kıtasını mutlaka bir köprü ile birleştirme ve iki kıta arasını ille otomobille geçme azmimizdi. Bu iş için 40 dereden su getirildi. Köprü geçişlerinin trafiği rahatlatmak yerine kısa sürede daha da azdıracağını, İstanbul'u akıl almaz boyutlara ulaştıracağını, gecekondulaştıracağını, Boğaziçi'ni ve kentini çirkinleştireceğini, Her köprünün yeni bir köprü ihtiyacını doğuracağını ileri sürenler olduysa da hepsi kulak ardı edildi. Boğaza gerdanlık diye takılan köprüler sonunda kelepçe haline geldi. Trafik azdı. İstanbul akıl almaz boyutlara ve kalabalığa ulaştı. Boğaz içi ve kent çirkinleşti. Varoşlar gecekondularla doldu. Yeni köprü ihtiyaçları doğdu. 7. Bölüm. İstanbul'un dışında neler var? Onları anlatır. Ankara, Bahtı Kara. Ankara'yı yazmaya ne kadar büyük bir iyimserlikle başlarsanız başlayın, ne hazin ki yazacak fazla bir şey bulamazsınız. Ankara için söylenebilecek en olumlu söz, şirin bir Anadolu kasabasının devasa boyutlara ulaşmış olduğudur. Bir ana cadde etrafında mağazalar, onların arkasında evler, evlerin arkasında yine evler ve yine evler. En akılda kalıcı yanı ve en değerli yapıtı atamızın içinde yattığı Anıtkabir'dir. Yine de her İstanbullunun arada sırada Ankara'ya gitmesinde yarar vardır. Ankara'ya gidilir ve bir süre kalınırsa oradan ayrıldıktan sonra nereye gidilirse gidilsin, örneğin İstanbul'a bile, hoşa gidecek, mutluluk duyulacaktır. Akdeniz, Ege. Bir inanışa göre Ege ve Akdeniz kıyılarımızın dünyada bir eşi daha yoktur. Gerçekten doğal güzellikler, koylarının bolluğu ve el değmemişliği, iklimiyle deniz suyunun özellikleri açısından benzerleri aransa zor bulunur. Yalnız biraz fazla kalabalıktır. Denizi görmek için denize girmeye, karayı görmek için dağa çıkmaya gerek vardır. Yüksek sezon denilen yaz aylarında bir çay bahçesinde oturup çay içmek isterseniz epey dikkatli olmanız gerekmektedir. Yoksa elinizdeki çayı yan masada oturan bir başkası yudumlayabilir. Buna karşılık siz de yan masada oturanın dondurmasından yararlanabilirsiniz. Bu bölgelerde Türkçeden çok İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça konuşulur. Yanlış anlaşılmasın. Sadece turistler değil, burada çalışanlar da yabancı dil konuşurlar. Ve işin garibi, en zor anlaşılanlar Türk çalışanlardır. Ana dillerini unuttukları gibi bir yabancı dili de tam olarak öğrenememişlerdir.